Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün çocuk eğitiminde annenin yerini konuşacağız. Osmanlı'da, saraydan tutun da sıradan bir eve kadar hepsinin kapısını çalacağız, içeri gireceğiz. Bakalım nasıl karşılanacağız ve özellikle çocukların misafiri nasıl karşılayacağını merak ediyorum. Ne dersiniz? Nasıldı
evet.
Eskiden anne?
Evet.
Çocuk
şimdi
ilişkisi.
insanın yetişmesinde hep insanın aklına mektepler, gittiği okullar, kazandığı burslar, öğrendiği lisan ve buna benzer bir takım kabiliyetler geliyor. Fakat insana karakterini veren bunlar değil. Zaten insanın karakteri bir kısmı genlerle intikal ediyor. Ama diğeri daha ana rahmine düşmeden önce anne ve babasının uyumundan, birbirine karşı olan sevgi ve saygısından başlıyor. Çocuk ana rahmindeyken anne babanın muhabbetinden, huzurlu bir ortamda olmasından devam ediyor. Ve bu şekilde çocukluğu devam ediyor. Şimdi annenin yeri her zaman dikkate alınmıyor. Halbuki çocuk mektebe başlayana kadar, yani insanların içine çıkana kadar hep annenin yanındadır. Çocuğun birinci mürebbisi, eski tabirle terbiye edicisi annesidir. Her zaman insanlık tarihi başından beri böyledir. Düşünün, ana kuzusu tabiri var. Anne dili, ana dili tabiri var. Bunlar annenin, çocuğun, daha doğrusu bir insanın hayatının başındaki yerini, mevkiini bize gösteriyor. Şimdi bir kere çocuğun terbiyesi daha anneyle babanın evlenmesinden önce başlıyor. Gerek erkek için gerek kadın için evliliğin en büyük maksatlarından bir tanesi çocuktur. Allah herkese hayırlı çocuklar versin. Amin. Ama bunun için önce seçilen eş mühimdir. Yani erkek için hanım, hanım için erkeğin anne veya baba olabilecek birisiyle, bu mesuliyet sahibi birisiyle evlenmesi lazım. Ondan sonra çocuk doğduktan sonra zaten annenin elinde kalıyor. Onun için anne çok mühim. Osmanlı tarihine, Türk tarihine, dünya tarihine baktığımız zaman büyük adamların, annelerinin onların hayatında ciddi bir rol oynadığını görüyoruz. Bazen belki menfi ama umumiyetle müspet, en azından tesirli bir rol oynadığını görüyoruz. Bu da annenin çocuk terbiyesinde, insan terbiyesinde, insan karakterinin teşekkülünde çok ciddi, mühim bir yeri olduğunu bize gösteriyor. Şimdi saraydaki hayat neyse, konaktaki hayat odur. Köylük yerdeki hayat neyse, şehirdeki hayat odur. Üç aşağı beş yukarı hepsinde aynıdır çocuğun anne üzerindeki tesiri. Şimdi Osmanlı tarihinde tabii annenin ayrı bir yeri var. Ben herkese söylüyorum, mektepte talebelere söylüyorum veya konferanslarda söylüyorum. Bütün dünyada devletlerin first lady'si, yani ilk hanımı, devlet başkanının, kralsa kralın, efendim devlet cumhurbaşkanı ise cumhurbaşkanının hanımıdır. First lady ona derler. Osmanlılar'da tam tersidir. Annesi, hükümdarın, padişahın annesi first lady'dir. Halbuki padişahın hanımları vardır. Bu hanımların içinde kadın efendi unvanı olanlar vardır. Bunların bir tanesi baş kadın efendidir. Ama yine de, hatta padişah şehzadesini doğurmuş olanlar vardır. Yine de first lady valide sultandır. Yurt dışından mesela bir hükümdar ziyarete geldiği zaman, bu daha ziyade Osmanlıların son zamanlarında olmuştur, valide sultanla görüşür. Sarayın amiri, haremin amiri valide sultandır. Haremdeki her şey valide sultanın emir ve direktifleriyle olur.
Her şey derken?
Günlük işler hazinedar tarafından idare edilir. Yani saraya alınacak cariyeler, sarayın kısımları, haremin kısımlarının birbirinden ayrılması, buranın vazife taksimi, burada yapılacak merasimler, düğünler, dernekler ve en mühimi şehzadelerin ve padişahların evleneceği kızların seçimi valide sultan tarafından olur. Düşünün, valide sultan istikbalin padişahlarının annelerini seçmek ve yetiştirmekle mükelleftir. Valide sultan aynı zamanda bir mektep müdüresidir. Aynı zamanda bir baş muallimedir, baş öğretmendir. Saraya, daha önce de anlatmıştık, saraya alınan cariyeler vardır. Bunlar köle. Padişahın malıdır, mülküdür, onun hissesine düşenlerdir. Haremin muhtelif kısımlarına dağıtılır. Haremde hamam var, revir var, efendim terzihane var, ütü yapılan yer var, kiler var, mutfak var, hazine dairesi var.
İşler var burada, i̇şler değil mi?
Var
günlük
burada.
Devam
günlük
eden.
İşler var tabii. Bu padişahın rezidansı burası. Buradaki işlere bakan kızlar var. Bu kızlar tabii ki, saraya alınan kızlar rastgele alınmıyor. Belli bir güzelliğe, fiziki mükemmelliğe sahip kızlardır. zeki, kabiliyetli görünen kızlardır. Bunlar saraya alınır, ihtiyaca göre sarayın kısımlarına, haremin kısımlarına dağıtılır ve orada terbiye edilir. Bunlara saraya geldikleri zaman İslamiyet telkin edilir, zaruri dini bilgiler öğretilir, okuma yazma öğretilir, oturma kalkma, edep, nezaket, adab-ı muaşeret öğretilir ki Osmanlılar'da en mühim şey budur. Yani dinden sonra en mühim şey edeptir. Küçüklerin büyüklere, büyüklerin küçüklere nasıl davranacağıdır. Eşlerin birbirine nasıl davranacağıdır. Adab-ı muaşeret, yani görgü kaideleri Osmanlılar'da her şeydir. Hatta protokol, o da bunun içindedir.
Biraz da ağır olmakla beraber.
Evet, çok ciddiye alınır. Bugünkü insanların çoğunun belki hafsalasını alamayacağı kaideler Osmanlılar'da gündelik hayatta çok tabii karşılanır, yadırganmadan tatbik edilir. Bu cariyelerin hepsi sarayın, bu haremin bu dairelerine dağıtılmaz. Bunlar içinde fiziken çok mükemmel, ahlaken mükemmel, sevimli, kabiliyetli, istikbal vaat edenleri ayrılır. Valide Sultan dairesine alınır. Valide Sultan bunlarla hususi alakadar olur. Çünkü bunlar şehzadelerle evlenecek kızlardır. Bunların aileleri ve fiziki hususiyetleri nazara alındıktan sonra buraya ayrılırlar. Ve burada ciddi bir şekilde terbiye görürler. Dışarıdan hocalar gelir. Bunlara o zamanın devrinde bir hanıma lazım olan, bir hanımdan beklenen bütün hünerler bunlara öğretilir. Okuma yazma, edebiyat, gramer, dini bilgiler, tarih, hesap ve en mühimi tabii yine oturma kalkma ve bir hanıma yakışan el işleri Valide Sultan dairesinde bunlara öğretilir. Onun için harem bir mektepti diyoruz. Yani bir aşk yuvası değildir. Hele hele Valide Sultan dairesi bu mektebin belki üst sınıfıdır, hususi sınıfıdır. Ve bu sınıfında başı, müdiresi, baş muallimesi Valide Sultan'dır. Valide Sultan sıradan bir insan değil. Bir padişahla evlenmiş. O da aynı yollardan geçmiş. Bir Balkan köyünde belki bir Ukraynalı köylünün kızı olarak dünyaya gelmiş. Esir olarak saraya gelmiş, esircilerin elinde gezmiş belki, saraya alınmış. Orada kabiliyetiyle, sevimliliğiyle, biraz da talihiyle yükselmiş, bir şehzadenin eşi olmuş. Bu şehzade büyümüş, padişah olmuş, bu bir padişahın hanımı olmuş. Ondan sonra bu padişaha bir erkek evlat doğurmuş. Padişah vefat etmiş, Valide Sultan hürriyetini kazanmış. Oğluyla beraber sancağa çıkmış, sancakta bir sancağı idare etmiş ve oğlunun en yakın, en muhtemet yakını olmuş. Bu kadar tecrübe dünyada belki kolay kolay hiçbir kadının erişebildiği bir tecrübe değildir. Bu tecrübeye sahip olan Valide Sultan bu tecrübelerini şehzadelere seçtiği kızlara aktarır. Tabii bununla bitmez. Valide Sultan'ın bir kızı terbiye etmesiyle iş bitmez. Bu kızın padişahın, şehzadenin gözüne girmesi de lazımdır.
Bu zor bir karşılaşma
aslında.
Evet,
ama Valide Sultan kızları şehzadelerle ve padişahla evlendirir. Padişah bunlardan birini severse veya birkaçını severse ondan daha uzun soluklu bir evlilik hayatı yaşar. Değilse bu köle efendi evliliği kısa sürer. Şimdi bunların için anlattım. Bir kere Valide Sultan'ın saraydaki cariyeleri terbiye etmesinin ne manaya geliyor? Biraz evvel işaret ettiğim gibi bunlar şehzadelerle evleniyorlar ve şehzadelerin de çocukları oluyor. Daha doğrusu padişahların da çocukları oluyor. Birkaç hanımı var padişahın. Her şehzadenin bir annesi olabilir. Osmanlılar'da bir usul var. Şehzadeler sarayda doğar doğmaz annelerinin yanında oturuyorlar. Haremde padişahın her hanımının bir dairesi vardır. Bu dairede hizmetkarlar var. Düşünün, kendisi cariye olduğu halde cariyeler ona hizmet ederler. Padişah tarafından tayin edilmiş.
Bir statü kazanıyor artık.
Statü kazanır, evet. Hele bu çocuk erkekse daha yüksek bir statü kazanır. Çünkü ileride padişah olma ihtimali vardır. Kızı olsun, oğlu olsun. Ayrı bir dairede yaşayan bu hasekiler, yani padişahtan çocuk doğuran hanımlar, biraz evvel o Valide Sultan'dan öğrendiği görgü, adapla çocuklarını yetiştirirler. Bununla iktifa edilmez tabii. Saraya çok güzide hocalar gelir. İstanbul'un en namlı hocaları şehzadelere ve sultanlara. Biliyorsunuz padişahların oğullarına şehzade derler, kızlarına sultan derler. Sultan padişah içinde kullanılır ama sarayda kullanıldığı zaman ve ismin sonuna geldiği zaman mutlaka padişah çocuklarını ifade eder. Hatta erkekler için bile kullanılır. Cem Sultan, Fatma Sultan. Ama Sultan Mehmet dendiği zaman umumiyetle padişah kastedilir. İstisnaları var. Sultan Cem, Sultan Süleyman gibi şehzadeler içinde kullandığı var ama bu yaygın değil. İsmin sonuna gelirse sultan aynı Mirza'da olduğu gibi padişah çocuğunu ifade eder. Ama pratikte Şehzade Mehmet, Fatma Sultan bu şekilde kullanılır. Kızlarını ve çocuklarını terbiye eder bu kızlar, bu hanımlar. Haseki derler bunlara. Haseki, has eke yani has yenge demektir. Yani padişah hanımı demektir. Şimdi bundan iş bitmiyor. Tabii başka hocalar geliyor bu şehzadelere ve sultanlara ders veriyor. Arabi ders, Farisi ders veriliyor. Efendim hesap dersi veriliyor. Tarih dersi veriliyor, edebiyat dersi ve dini dersler veriliyor. Bir takım el becerileri kazanma dersi veriliyor. Kızsa el işi, nakış dersi veriliyor. Terzilik veriliyor. Erkekse cirit, ok atma, yüzme gibi dersler öğretiliyor. Yine bitmiyor. Çocuk 12 yaşına gelince şehzade, Osmanlı geleneğine göre belli merkezlere sancakbeyi olarak gönderiliyor. Sancakbeyi bugünkü valinin karşılığıdır.
Küçük bir yaş değil mi 12 yaş?
Evet, 12 yaş küçük bir yaş için. Ama bundan 100, 200, 300 yıl önce 12 yaş artık bir erkek için ciddi bir mesuliyet yaşıdır. Belki buluğa ermemiştir ama buluğa ermesi çok yaklaşmıştır. Eski çocuklar şimdiki gibi değil. Şimdi ben 12 yaşında çocuklar görüyorum. Yani bir ekmek aldırmaya insan tereddüt ediyor ama 12 yaşında çocuklarda hükümdar olan çoktur. Ve çok dirayetli. Çünkü bunlar sıradan insanlar değil. Zaten genetik olarak yüksek meziyetlere sahip. Bir de hususi yetiştirilmiş kimseler. Yani 12 yaş normalde küçük ise de orada yetişir diye umuluyor. Bazen 13 oluyor, bazen 14 oluyor. Bu fix yaş değildir çocuğun durumuna göre. Mesela Sultan 1. Ahmet tam sancağa çıkarılacakken hastalanıyor. İyileşsin de çıkaralım diyorlar. İyileşiyor, tekrar hastalanıyor. İyileşiyor, tekrar hastalanıyor. O sırada babası vefat ediyor. Babası vefat ettiği zaman o hiç sancağa çıkmadan tahta çıkıyor. İlktir bu Osmanlı tarihinde. Hatta sünnet bile olmamıştı bu hastalık sebebiyle.
Bu yaşanan yani geriye dönük bakıldığında çok sıra dışı bir olay.
Çok sıra dışı. Ondan sonra zaten hiçbir şehzade artık sancağa gönderilmedi. Çünkü yaşları hep küçüktü zaten. Padişahlar erken ölüyorlardı. Sultan Ahmet 28 yaşında vefat ettiğinde en büyük oğlu 14 yaşındaydı. Yani sancağa çıkacak vakit olmadı hasılı kelam. Ve bu iş terk edildi. Ama imparatorluğun kuruluşundan, devletin kuruluşundan 1603'te padişah tahta çıktı Sultan Ahmet. Yani 1600'lere kadar. Yani 200-300 sene bu gelenek devam etti. Şehzade sancağa çıkarılır. Şimdi burada gene enteresan bir durum var. Annesi de onunla beraber gider. Yani ben padişah hanımıyım, padişahla kalayım diye bir şey yok.
Ya da birden fazla çocuğu varsa yani aynı yaşta.
En büyüğüyle beraber gider. Bu çok nadirdir böyle. Klasik devirde yok denecek kadar az. Sonraki devirde yani 1600'lerden sonra Mahpeyker Kösem Sultan gibi, Metullah Rabia Gülnüş Sultan gibi birkaç çocuğun annesi olan şehzadeler var. Bunlardan zaten artık sancağa çıkılmıyor. Hürrem Sultan bir istisnadır. Padişah 4 erkek çocuk doğurmuştur ama onun dışında ondan önce ve sonra padişah birkaç çocuk doğuran azdır. Yani umumiyette çocuk ölümleri fazla olduğu için zaten bir kadının bir padişahtan oğlu olacak ve bu oğlan 12 yaşına kadar ölmeden, çocuk hastalıklarından ölmeden sağ kalacak. Bu zaten çok istisnai bir durumdur. Hürrem Sultan müstesna. Şimdi bu şehzadeler sancağa çıkarılıyor. Anneleri de onlarla beraber gidiyor. Bu mühim bir hadisedir. Şehzade gittiği yerde Sancak Bey'in bir konağı var. Şehzade konağı. Bu konakta annesiyle beraber yaşıyor. Annesi konağın valide sultanıdır. Kendisi validir, konağın hakimidir. Tabii yaşı küçük olduğu için buna bir de lala tayin edilir. Padişah bir lala tayin eder bu şehzadeye, yanında ona danışsın diye. Aslında pratikte sancağı o lala idare eder. Şehzade bir gün müyesser olur da tahta çıkarsa bu lalası da umumiyetle onunla beraber sadrazam olur. Lala Şahin Paşa Sultan Murad'ın öyle lalasıydı mesela. Lala Mehmet Paşa, Lala Mustafa Paşa Sultan II. Selim'in lalasıydı. Yani padişahların böyle lalaları onunla beraber vezir-i azam olur. Şimdi bu konakta şehzade sarayın küçük bir örneğini teşkil eder. Görevlileri var, hizmetkarları var. Annenin burada çok mühim bir rolü vardır. 12 yaşında bir çocuk şahsiyeti yeni teşekkül ediyor. Aldığı terbiye tamam sarayda, saray görmüş ama daha henüz şahsiyet teşekkül. İşte o devrede annesi yanındadır. Ve oğlunun şahsiyetinde ciddi tesiri vardır bu annenin. Onu yönlendirmede, aldığı kararları sakin kafayla almasında, oturaklı kararlar vermesinde, öfkeyle veya çok sevinçle karar vermemekte annenin ciddi rolü vardır. Padişah bir karar verir, bu kararı ifşa eder. Hemen annesi baş üstüne aslanım dedikten sonra, valide sultanlar oğullarına, padişah hanımları oğullarına aslanım diye hitap eder. Onun için şehzadelerin kaldığı yere aslanhane adı da verilir. Aslanın kaldığı aslan evi yani. Yoksa aslan yoktur sarayda. Aslanım der ve ondan sonra mevzuyu tecrübelerine dayanarak oğlunun önüne koyar. Oğlu da annesinin kendisinden bir menfaat beklemediğini, diğer vezirler gibi, kapı halkı gibi, hizmetkarlar gibi şahsi bir menfaati olmadığını düşünür. Çünkü anne çocuğu için en iyisini ister. Bu sözü umumiyetle dinler. İşte Valide Sultan'ın bu sancaktaki yönlendirmesi şehzadeler için çok ciddi bir terbiyedir. Tahta çıktığı zaman annelerinin yönlendirmesi padişahların çok işine yaramıştır. Bazen de tarihçiler tarafından tenkit edilmiştir. Çünkü valideler umumiyetle padişahlardan bir şey istediği zaman olmuştur. Bu da mutlaka birinin menfaatine dokunmuştur. Onun için tarihçiler zaman zaman bazı padişahları, mesela Nurbanu Sultan'ın oğlu Sultan 3. Ahmet'i, Safiye Sultan'ın oğlu Sultan 1. Ahmet'i, Sultan 3. Ahmet'i, Rabia Gülünür Sultanoğlu tenkit etmişlerdir. Annesinin çok tesirinde kalıyor diye. Ama işin başka bir yönü de annelerin çocukları üzerinde ciddi bir meşveret merciği olmasıdır. Bunu da ihmal etmek mümkün değil. Çünkü padişah aslında bulunduğu makamda çok yalnız
yalnızdır, bir insandır. Danışacak pek kimsesi yok. Evet. Doğru. Kısa bir araya gidelim, hemen ardından buradayız. Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci ile ikinci bölümde programı yine birlikteyiz. Annelerin çocuk eğitimindeki yerini konuşuyoruz. Tabii şehzadelerin eğitimindeki yer belki sadece anneye ait değil. Orada pek çok kişi var yetiştiren. Bir yandan da tabii saraydaki diğer kadınların etkisini de düşünmek gerekiyor. Televizyon dizilerine yansıdığı kadarıyla sarayın özellikle harem kısmının ciddi kadın entrikalarına maruz kaldığını görüyoruz, doğrusu yanlışı. Ama biz saraydan çıkıp biraz daha
pardon, sözünüzü unutmayın. Yani ben genellemeler yapılmasına her zaman karşıyım. İnsanların toplu halde yaşadığı ve birbirlerinden menfaat beklentisi olduğu her yerde entrika olur. Bu miras beklentisi olan kardeşler arasında bile olur. Bu ilkokul çocukları arasında bile olur. Yani sarayın bir entrika yatağı olarak anlatılması çok yanlıştır. Bu ancak romanlarda ve filmlerde olabilecek bir şeydir. Ama insanlar bunu ciddiye alıyorlar. Gece gündüz haremdeki kadınların bununla uğraştığını zannediyorlar.
Hiç mi yok peki böyle
olmaz
bir şey?
Olmaz mı? İnsan olan her yerde vardır. Yani vezirler arasında vardır, şehzade arasında vardır, kadın arasında vardır, halkın arasında vardır, esnaf arasında vardır. Yani bu doğru bir tabirdir. Papazlar arasında vardır, imamlar arasında vardır, imamla müezzin arasında vardır. Bakın ne diyorum, birbiriyle menfaat çatışması, muhtemel menfaat çatışması olan herkesin arasında mutlaka bir entrika olabilir. Yani ama bu saray, ben fevkalade karşıyım. Mesela saraydaki kadınların gaddar, vahşi, hunhar, rakibini alt etmek için her şeyi yapabilecek bir olarak lanse edilmesine de karşıyım. Bu hanımların şahsiyetlerini biliyoruz. Hayır hasenatıyla tanınmış, fevkalade latif şiirler yazan divanları olan kadınlar işlerinde mutlaka öylesi vardır. Böylesi sarayda duramaz. Valide Sultan otoriterdir. Evet, bu otoriteyi muhtemelen bazılarının canını yakar bu otorite. Ondan dolayı Valide Sultan hakkında bir takım dedikodular uydurulabilir. Hasmı olur, düşmanı olur. Bunların izinden giderek sarayın böyle bir entrika yuvası olduğunu söylemek fevkalade hatalıdır.
Peki başka bir soru sorayım. Sarayda yetişen şehzade kaç kadınla temas halindedir? Ama bu mesela sosyal temastan
anladım,
bahsediyorum.
Anladım.
Çünkü hani erkeklerin yetişmesinde kadınların baskın rol oynamasına, onun psikolojisi üzerinde olumsuz etkisi
baskın
olacağını
değildir.
Söyleyenler
baskın
de var.
Baskın değildir. Zaten anne himayesine muhtaç olan çocuk 4 yaşına kadar annenin yanındadır. Bu yaşa kadar, yani 4 yaşına kadar çocuk ekseriya annesinin yanındadır. Ekseriya. Bunun oynaması için Enderun'dan çocuk gelir. Ağaları vardır. Gördüğü erkekler arada babasıdır. Varsa abileridir. Saraydaki harem ağalarıdır erkek sayılırsa. ve Enderun'dan ona tahsis edilen Lala ve oyun arkadaşlarıdır. Bunları az görür. Annesiyle daha çok olur. Sadece annesi değil. Annesinin dairesi var dedim. Hı hı. Orada cariyeler var. Bu cariyelerle daha çok görüşür. Yani annesinden daha çok bu cariyelerle görüşür. Bunlardan bir tanesi onun süt annesidir. Süt verse de vermese de dayesi derler buna. Çocuğu bezleyen, işte yemek yediren, üstünü değiştiren, yıkayan bu dayedir. Bazen birkaç kişidir bu. Bu dayeler de şehzadenin hayatında çok mühim rol oynamıştır. Fatih'in dayesinin Bursa'da evi vardır. Bazı şehzadeler yaşamışsa daha sonradan bu dayelerini dadılarını yani dadılarını daye dadıya dönüşmüştür sonra. Unutmamışlardır. Yani bunlarla görüşür. Bunun dışında çok fazla kadınla görüşmez. Üvey anneleriyle çok görüşmez. Kız kardeşleriyle çok fazla bir araya gelemez. Çünkü onlar ayrı dairede otururlar. Fakat sarayda bu padişahın ortak hanımlarını birbirlerine ziyarete gittikleri, birbirlerine çay, o zaman çay yok, şerbet, lokum ikram ettiği, aynı şimdiki hanımların kabul günleri gibi bunlara dair rivayetler vardır. Çocuklar orada bir araya gelirler. Yoksa kardeşleri de çok fazla bir araya gelmesi mümkün değildir. Ama 4 yaşından sonra şehzadeye tahsile başlar. Şehzade mektebinde. Yabancı erkek hocalar görmeye başlar. Şehzadeler mektebi vardır.
Okula gider.
Okula gider. Sarayda şehzadeler mektebi var. Orada kardeşleriyle bir araya gelir. Kız ve erkek kardeşleriyle. Okuyan bendegen çocuklarıyla bir araya gelir. Arkadaşları olur. Ve artık kadınlar yavaş yavaş hayatından çıkar. Günün büyük kısmını erkeklerle geçirmeye başlar. Ama akşam yine annesinin, dadısının yanındadır. 12 yaşına gelinceye kadar. 12 yaşında sancağa çıkar annesiyle beraber. Onun bir de şehzade büyüdükçe onun kadın hizmetkarları da vardır. Yani bir aile evlilik hayatı gibi düşünmeyin. Yani kahvesini yapan, yemek sofrasını kuran kadın hizmetkarları, şehzadenin hizmetkarları vardır. Büyüdükçe
kendine ait bir dairesi oluşuyor. Olur.
Çocuk buluğa erdikten sonra zaten artık bir haremi vardır şehzadenin. Kendi hanımları vardır. Yavaş yavaş artık annesinin ve annesinin dairesindeki hanımlardan uzaklaşmaya başlar. Hı-hı. Kendi dairesi teşekkül eder. Kendi kahyası vardır. Bu işlerini yapan, getir götür al ver işlerini yapan. Mesela şehzadeye kumaş alınacak, terzi, onlara kim bak? Bu hazineder uğraşır. Dolayısıyla 4 yaşından sonra artık daha ziyade erkeklerle beraber olur. Yani benim anladığım şehzadelerin hayatında kadının, erkeğin ve saray halkının rolü hep belli bir ölçüdedir. Yani dengeli bir şekilde hepsiyle beraber olmuştur. Böyle olması zaten çocuğun dengeli olarak büyümesinde çok büyük amil oluyor.
Peki sıradan vatandaşın çocuğu nasıl yetişiyor? Benzer, orada annenin rolü nedir?
Benzer yetişiyor. Benzer yetişiyor. Bir o İstanbul ailesinin çocuğunu düşünelim. O da 4 yaşına kadar haremde annesi, ablaları, varsa evde evlenmemiş halası, efendim varsa babasının diğer hanımları.
Yine kadınlarla yetişiyor.
Yine kadınlarla ama beraber büyür. Burada onun gördüğü erkek belki erkek kardeşleridir, babasıdır. Ama şehzadeye nispetle daha fazla babasıyla ve erkek kardeşleriyle beraber olur.
Ve sıradan vatandaşla sokağa çıkar mı acaba?
Çocuğun bir içeride dadısı vardır. Bir ortalama Osmanlı evini düşünelim.
Hani yani o
bir de
ortalama
o konağın
dediğiniz
arabacısı işte bunlar çocuğu götürürler, gezdirirler. Yani çocuk dışarı çıkar. 4 yaşından sonra çocuk mektebe başlar zaten. Mektebe başladıktan sonra hem oradaki çocuklarla haşır neşir olur.
En yakın okul mu?
En yakın mektebe gider, evet. En yakın Sübyan Mektebi'ne gider. Oradaki çocuklarla haşır neşir. Sokakta çıkıp oynamaya başlar. Eski İstanbullular erkek ve kız çocuklarının sokakta oynamasını pek istemezlerdi ama yani bu kaçınılmaz bir şeydi. Bilhassa alt sınıflarda bu daha yaygındır. Üst sınıflarda biraz zor. Onlar şöyle bir formül gözetirler. Mahallenin düşük sınıflarından çocuklar yüksek sınıflarındakinin evine giderek oradaki çocukla oynarlar. Bir takım onlar için tabii burası hoş bir ortamdır. Bazı mali desteklerde de bulunurlar.
Peki ikramlar vesaire.
İkramlar falan çocuk var. Para verirler, bahşiş verir, hediye verirler. Böylece çocuk yine emsalleriyle beraber büyür. Ama artık 4 yaşından sonra çocuk erkeklerle daha çok haşır neşir olur. Eğer çocuk çalışacaksa babasının dükkanına çırak olarak gider 10 yaşından sonra zaten. Orada hep erkeklerle beraberdir. Çalışmayacak, okuyacaksa zaten medreseye verilir. Yani mektebe verilir.
Peki kız çocuk? Onu konuşmadık çok fazla.
Kız çocuğu çok konuşmuyoruz. Hep erkek üzerinde konuşuyoruz. Kız çocukla erkek çocuğa verilen terbiye biliyorsunuz eski düzende farklıydı. Yani kızların çalışması, maişet edinmesi beklenmediği için onlara verilen terbiye erkeklere verilen terbiyeden çok daha farklıdır. Onlara daha ziyade oturma kalkma, fix gördükleri hesap, okuma, yazma, dini bilgilerdir. Ama kızlara daha çok oturma kalkma, yürüme, mesela endamlı yürüme, koltuğa oturma, kalkma, mesela daha kalkmadan koltuktan elbiselerinin gereken yerlerini düzeltme, eski tabirle eğerlenmiş at gibi kalkma talimleri verilir. Çünkü kalktıktan sonra kadın yerinden uzun bir müddet elbisesini düzeltmesi lazımdır. Kuşağını, beline soktuğu eteklerini, bu bayağı bir iştir. Yani bir kadın oturduğu yerden kalkınca hemen yürüyemez, bir yere gidemez. Eski kıyafetleri düşünün.
Evet.
O kız o kadar becerikli olmalıdır ki oturduğu yerde bunları hemen ayarlayıp ayağa kalktığı zaman yürüyebilmek. Bunlar öğretilir. Ve de kızlara daha ziyade el becerileri kazandırılır. Yemek yapmadan tutun da nakış işlemeye kadar. Erkek çocuklarının ise erkeklere mahsus spor faaliyetleri olur. Kız çocukları ilk mektepten sonra mektebe gönderilmez. Onlar da mektebe gönderilir. Kız mektepleri yoktur. İlk mekteplerde kızlar ve erkekler beraber fakat ayrı sıralarda oturarak okurlar. Kızlarla arkadaş olur. Onun da görüp göreceği hep hanımlardır. Evlenene kadar babasından ve erkek kardeşlerinden başka erkek hiç görmez. Ancak konaklarında, evlerinde çalışan erkek hizmetkar varsa onlarla da mesafeli bir şekilde görüşür.
Bu kadardır.
Bu kadardır hayatları.
Tabii biraz da beklentiyle doğru orantılı zannediyorum. Eğitim söz konusuysa yine kızların da evde bir eğitim alması mümkün olur herhalde.
Tabii ki. Şimdi meşhur adamları yetiştiren anneleridir. Tabii burada eğitimden kastımız, bizim zaten eğitimle öğretimi farklı mütalaa ediyoruz. Talim ve terbiye tahsil değildir, terbiyedir. Buna emniyet verilir. Ama bazı entelektüel aileler öteden beri kızları için hoca tutup onların emsali kızlardan farklı bir donanıma sahip olmalarını istemişler. Arabi öğretmişler, Farisi öğretmişler, şiir ve inşa öğretmişler. Şiir, edebiyat malum. İnşa ise farklı üsluplarda yazı yazabilme kabiliyetidir. Güzel yazı diyebiliriz buna. Öğretmişler. Hatta daha ileri giderek kızlarına mantık dersi, hesap dersi, bunları aldırtanlar da var. Ama bunlar mahduttur. Bunlar mahduttur. Ve bu kızlar belki donanımlı kızlardır ama ondan sonraki hayatlarında çok mutlu olamamışlardır. Çünkü bunlarla evlenen erkekler eğer bunların denge üstüyse ne ala. Değilse bu kızcağız kendinden daha aşağı bir adamla hayat geçirmek mecburiyetinde kalmıştır. Ve o bu mutsuzluğu sebebiyle çocuklarına da çok faydalı olamamıştır. Böyle de bir problem yaşandığını bazı hatıralardan görüyoruz.
Evet, o zaman evlendirirken demek ki dengeni seçmek.
Dengi, zaten bütün cemiyetler için doğru öyle bir şey.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.